Ayrım 24, sayfa 342. Gördüklerinize bir tepkiniz olmadı mı? Oldu tabii. Ertesi gün bir bahane yaratıp Sadiye'yi evden kovdum. Gerçek nedenini kız kardeşiniz anlamadı mı? Kuşkusuz anladı. Fakat beni asıl üzen şey kocamın davranışıydı. Nasıl? Daha sonraki günlerde hep beni suçladı. Neden? Hadi'ye utanmıştım. Mutfaktaki iskemlelerden birine adeta çöker gibi oturdu. Bunlar çok mahrem konular. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Daha fazla anlatmamı lütfen benden istemeyin. Sesimi çıkaramadım. Soğumaya yüz tutan kahvemden bir yudum daha aldım. Ne de olsa onun karşısında bir yabancıydım ve gereğinden fazla özel hayatı ilgilendiren konuları deşiyordum. Ayrıca yaklaşık bir saat önce belki de hayatının en korkutucu anlarını yaşamış, yatak odasında kendisine silah yöneltmiş biri karşısında ecel terleri dökmüştü. Garip bir tecelli şimdi de o adamla oturmuş hayatının sırlarını tartışıyordu. Artık devam etmeyeceğini sanıyordum. Oysa Hadiye yeniden konuşmaya başladı. Hayır diye mırıldandı. Sesi inler gibi çıkmıştı. Birilerinin bilmesi lazım dedi. Tüm olanları anlatmalıyım size. Siz de benim gibi aldatılmış bir insansınız. Sanki ruhunu kemiren utancı yenmeye çalışıyordu. Güçlükle gözlerini bana çevirdi. Kocam beni yatakta soğuk olmakla suçladı diye fısıldadı. İnanılır gibi değildi. İkiz kardeşini yakinen tanımıştım. Sadiye'ye ya da Betül diye tanıdığım kadın hayatım boyunca gördüğüm en ateşli dişiydi. Sormamam gerekirdi belki ama elinde olmadan kelimeler ağzımdan dökülüverdi. Gerçekten öyle misiniz? Hadiye durakladı. Huzursuzca yerinden kıpırdandı. Bilmiyorum diyebildi nihayet. Belki de öyleyim. Ya da kardeşime kıyasen daha isteksiz biri olabilirim. Bunu hiçbir zaman tam olarak öğrenemedim. Evleninceye kadar cinsel tecrübem yoktu. Onları sevişirken gördüğüm ana kadar her şeyin normal olduğunu sanıyordum. Bilemiyorum veya bana öyle geliyordu. Ama o müthiş olayı yaşadıktan sonra Turgut'tan nefret etmeye başladım. Ve ona karşı tüm duygularım, arzularım bir anda yok oldu. Cinselliğim de içimden birden silindi gitti. Katı, hissiz, isteksiz biri kesildim. Ok yaydan çıkmıştı artık. Sormakta mahsur görmedim. Daha sonra da evlilik hayatınız hep böyle mi sürdü? Evet, fakat Turgut için değişen bir şey yoktu. Düşünebiliyor musunuz ne garip durumda hayatımız? Kocam beni, kişiliğimi, dürüstlüğümü, sessiz ve münis mizacımı sevmiş ve bu duyguları bende yakalamış. Fakat cinselliği ise tıpatıp benzerim olan kardeşim de tatmin yolunda gitmişti. Sadiye ile hayatı paylaşmak zordu. Haşin sert, kırıcı ve kaba olabilirdi ama Turgut'un ifadesine göre yatakta mutlak kusursuzdu. Bunun doğru olduğunu biliyordum. Kaç yıllık evlisiniz diye sordum. 5 dedi. Hayatınız hep böyle mi sürdü? Yani cinsel hayatınız. Soruyu sorarken utanmıştım. O da kısık sesle mırıldandı. 4 seneden beri ayrı odalarda yatıyoruz. Boşanma davası açmak için neden bu kadar beklediniz? Birden başı önüne düştü genç kadının. Henüz dava açılmadı. Sadece avukatıma gerekli talimatı verdim. Niye bana açtığınızı söylediniz? Bilmiyorum. Belki utandığımdan. Belki rezilhane olayları ruhumun isyanı olarak öyle söyledim. Bir tür tepki. Avukatım davanın açılması için benden son talimatı bekliyor. Yüzüne baktım Hadiye'nin. Ne zaman avukata başvurdunuz? Geçen ay. İlginç değil mi? Siz avukata gidiyorsunuz. Bir süre sonra da cinayet planı hazırlanıyor. Kocanız boşanma davası açacağınızdan haberdar mı? Hiç sanmıyorum. Emin misiniz? Ona söylemedim. Ya başka birine? Sadece anneme tertip çıtlattım. Haberi olsun istemiştim. Yine de derdim açabileceğim tek insan ve yakınım o. Anneniz, damadı ya da kardeşinizle bu konuyu konuşmuş olabilir mi? Sadiye annemin semtine bile uğramaz. Tabii Turgut da olanaksız bilmeleri. Hem anneme de konuyu kimselere açmaması için tembihte bulundum. Derin bir nefes aldım. Şimdi gelelim en önemli soruna diye söylendim. Betül'ün eşi olan simsiyah iri gözlerini yüzüme çevirdi. Merakla baktı. Betül öylesine benziyordu ki içimde bir şeylerin kıpır kıpır kaynadığını hissediyordum. Ne düşünüyorsunuz bu cinayet planına? Kocanız da dahil mi acaba? Hadiye renkten renge girdi. Fikrini açıklamak sanki zor geliyor. Utancı itirafına engel oluyordu. Kesin bir şey söyleyemem ama mümkündür diyebildi. Sonunda. Olaylar onun da bu işe karıştığı kanaatini doğuruyor bende. Eşiniz her perşembe gecesi arkadaşlarıyla özel bir toplantıya katılır mı? Yüzü hüzünle gerildi genç kadının. Bunu size Sadiye mi söyledi diye sordu. Tasdik edercesine başımı salladım. Öyle bir arkadaş grubu yoktur ama her perşembe gecesini Sadiye ile geçirir. Emin misiniz? Üzgünüm ama öyle. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Genç kadın gittikçe konuşmakta zorlanıyordu. Turgut'un kendi itirafı diye mırıldandım. Kendimi alamadım ve sesimi yükselttim. Buna nasıl tahammül ettiniz? Neden bunca zamandır boşanmayıp da bu azaba katlandınız? Hiç oralı olmadı. Perşembe geceleri yalnız benim bildiğim, tabii bunun dışında gündüzleri de beraber oldukları muhakkak, birbirimize çok benzediğimiz için bazı müşterek dostlara Sadiye'yi benmişim gibi tanıttığını da biliyorum. Şaşkınlığım daha da artıyordu. Eşinizle müşterek bir sosyal hayatınız olmadığını sanıyordum diye mırıldandım. Yok zaten ama 5 yıl içinde bazen ister istemez bizim de katıldığımız davetler, toplantılar oldu. Ya da bazı misafirler bu eve geldi. O zamanlar hiç tanımadığım halde yanıma yaklaşıp Sadiye'yi ben sanarak halimi hatırımı soranlar bulundu. Ben de bozuntuya vermedim. Hayret diye homurdandım. Bunca şeye neden katlandığınızı akıl sır erdirmek mümkün değil. Çok sabırlısınız. Yüzüme bakıp hafifçe tebessüm etti yine. Bu sadece sabır meselesi değil, Taner Bey, dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Merak dolu bakışlarım gözlerine çevrildi. Ya nedir? Menfaat. Belki para ama daha çok geleceğimi garanti altına alma hırsı. Anlayamadım. Anlamamanız çok doğal. Çünkü bilmediğiniz başka şeyler de var. Ne gibi mesela? Örneğin Turgut'un annesi ve babası tarafından çok sevilmiş olmam. Kayınpederim ve kayınvalidem beni el üstünde tutarlardı. Çok iyi insanlardı. Sonra ikisi de öldü. Geçen yıl bir trafik kazasında. İzmir'de mi? Hadiye şaşırarak yüzüme baktı. Biliyor muydunuz? Hayır ama tahmin edebildim. Şu farklı ki o kazada ölenlerin kendi anası babası olduklarını söylemişti bana kız kardeşiniz. Kayınpederimin ölmeden az bir zaman önce bana bazı mallarını ve şirketindeki belirli bir miktar hissesini de devrettiğini biliyor musunuz? Başımı salladım. Bunu bilemezdim tabii diye fısıldadım. Herhalde kayınpederiniz size fazlasıyla güveniyor olmalıydı. Çok doğru. Hem güvenir hem de severdi. Pekala. Bu durumu öğrenince eşinizin tutumu ne oldu? Çok sinirlendi ama yapacağı bir şey yoktu. Babasına karşı gelemezdi. Çünkü bütün işlerin ve şirketlerin idaresi hayattayken kayınpederime aitti. Kendi oğluna bazı kötü iptilaları nedeniyle pek güvenmezdi. Ne tür alışkanlıklar? İçki ve kumar. Özellikle de kumar. Turgut hala kumar için sık sık Kıbrıs, Romanya ve Bulgaristan'a gider. Boşanınca size kalan malları ne yapacaksınız? Bazı gayrimenkulleri geleceğim için üzerimde tutacağım. Sanırım buna hakkım var. Şirketlerdeki hissem ise boşanmayı temin etmek için Turgut'a devretmeyi düşünüyorum. Aksi halde bu boşanmayı asla kabul etmez ve beni süründürür. Ben kocanızın sadece tekne malzemeleri satan bir dükkanı olduğunu sanıyordum. Herhalde bunu da Sadiye söylemiştir. Evet dedim. Kayınpederim armatördü ve 3 tankeri 2 kuru yük gemisi vardı. Ayrıca da 2 nakliye şirketi mevcuttu. Desenize bayağı zengindi yani. Doğru. Şimdi mesele daha iyi anlaşılıyor diye homurdandım. Kocanız da mutlaka bu cinayet işinin tertipleyicileri arasında olmalı. Kısa bir sessizlik oldu. Sessizliği yine Hadi'ye bozdu. Bir kahve daha içelim mi? Sanırım ikimizin de ihtiyacı var. Hadiseleri biraz daha sağlam kafayla düşünmemizi sağlar. Fena olmaz. Teşekkür ederim. Ocağın üzerinde hala sıcak su vardı. Hadi'ye yeni kahvelerimizi hazırlarken bana döndü. Anlayamadığım bir nokta var diye mırıldandı. Bu işe sizi neye karıştırdılar? Niçin karıştırdılar? Şayet beni öldürmek isteseydiler, sizin gibi ünlü ve tanınmış bir yazara böyle bir cinayete karıştırmalarının ne anlamı olabilir? Bilmiyorum. Henüz diye fısıldadım. Belki sadece bir maşaydım. Sıradan bir tetikçi işte. Hepsi o kadar. Bu size ters gelmiyor mu? Bu kadar entrikaya, sizi kandırmaya ne gerek vardı? Parayla tutulmuş kiralık bir katil bu işi yapamaz mıydı? Aslında gayet mantıklı bir sualdi. Düşünmeye başladım. Hadiye çok haklı gibi geldi bana. Neden ben? Bu kadar zahmete katlanacaklarına kiralık bir katil gerçekten bu işi gayet profesyonelce yapabilirdi. Cevap vermediğimi görünce genç kadın yeni kahve fincanını bana uzatırken özel bir sebep aramanız lazım değil mi dedi. Aklınıza gelen bir sebep var mı? Evet, aklıma esaslı bir gerekçe geliyor. Henüz hiçbir şey düşünemiyordum. Nedir o gerekçe diye sordum. Hınzırca gülümsedi. Özellikle gülümsediği zamanlar Betül'le konuşuyormuşum gibi bir hisse kapılıyordum. Tonguç'la onun arabaya binip uzaklaştıklarını görmesem, hani karşımdaki kadının Betül olduğunu düşünmem işten değildi. Muamma romanları yazan sizsiniz. Gerekçeye sizin bulmanızı beklerdim. Ama yaşadıklarımız roman değil, gerçeğin ta kendisi. Ona ne şüphe, ben de romanlarınızın hayranıyım. Çok parlak bir zekanız ve yaratıcı bir hayal gücünüz olduğunu biliyorum. Hele böyle olaya boğazınıza kadar battığınıza göre bir sebep bulmanızı beklerdim. İkiz kardeşlerin özelliğiydi bu herhalde. Hadiye de tıpkı eski sevgilim gibi pırıl pırıl işleyen bir zekaya sahipti. Üstelik bir de genç kızdığında şikayetçi olduğu aptallık, sünepelik ve beceriksizliklerden söz etmişti. Omuzlarımı silktim. Doğrusu aklıma mantıklı bir sebep gelmiyor. diyebildim. Sizi sükutu hayale uğrattıysam üzgünüm. Gülümsemesini kesti. Kahvesinden bir yudum aldı. İlk defa fark ettim. Dudakları bütününkünden biraz daha iri ve güzeldi. Bu kocamın fikri olmalı dedi. Hayretle sordum. Nereden bu hükme vardınız? Biliyor musunuz? Kocam sizi bir anlamda kıskanır dedi. Anlayamadım. Çok basit. Son zamanlarda hep sizin kitaplarınızı okuyordum. Ne yazık ki sizi oldukça genç tanıdım. Yaklaşık 1,5 yıl önce bu kitapçıda son çıkan romanlarınızdan biri tesadüfen gözüme çarptı. Hiç unutmuyorum. İlk okuduğum kitabınız Yağmurla Gelen Adam'dı. Müthiş zevk aldım. Sonra bütün kitaplarınızı peş peşe almaya başladım. Şayet yanılmıyorsam şu ana kadar neşredilmiş 24 kitabınız var, doğru mu? Evet diyebildim. 1,5 senede aynı yazara ait 24 kitabı okumam kocamın dikkatini çekti. Bir akşam yemekte kim bu adam diye sordu. Büyük bir usta dedim. Parlak bir zekası, muazzam çözümleme kabiliyeti var diye konuştum. Merak etti. Sonra bendeki kitaplarınızdan birini alıp okudu. Beğendi ama beğendiğini itiraftan kaçındı. Neden? Genç kadın istihzayla etli dudaklarını büzdü. İsterseniz bir tür aşağılık kompleksi deyin. Pek anlayamadım. Turgut garip bir yaratıktır. En bariz komplekslerinden birisi de kendini müthiş akıllı ve zeki sanır. Çevresindeki tüm insanları hafife alır. Onların zekalarıyla da aday eder. Etrafında zeki bir insanın barınmasına tahammülü yoktur. İş dünyasında da bu yüzden çekemediği insanlarla bir yıl ilişkiyi bozmuştur. İtiraf edememesine rağmen sizin bütün kitaplarınızı okumaya fırsat buldukça da benimle tartışmaya başladı. Devamlı sizi kötülemeye, zem etmeye çalışıyordu. Hatta bir ara münakaşalarınız artık kitaplarınızdan ziyade sizin yaratıcılık gücünüz ve zekanız üzerinde toplanmaya başladı. Ben sizi savundukça sinirleniyordu. O zaman sizi tanımadan kıskandığını hissetmeye başladım. Çok garip diye homurdandım. Size göre öyle ama aklınca beni size öldürtmeye kalkışınca nefesimi vereceğim, son anda kendisinin daha zeki olduğunu bana ispatlayacaktı. İnanamadım. Bu çok komik bir varsayımdı. Olmaz böyle bir şey diye homurdandım. Güzel kara gözleri yine zaferle ışıldadı. Asıl bombamı sona sakladım dedi. Neymiş o? Bir taşla 3 kuş vuracaktı. Hala inanamamış nazarlarla yüzüne bakıyordum. Birincisi dedi, egosunu tatmin edecek, yani sizden akıllı biri olduğunu hem bana hem de kendisine ispatlayacaktı. İkincisi, siz beni öldürünce miras işini kökünden halledecekti. Sözünü kestim. Ama bu bir çözüm olamaz ki dedim. Olur. Bir taşla vuracağı 3. kuşsa Sadiye'yi benim yerime geçirecekti. Birden beynim durur gibi oldu. Nasıl diye sordum. Yani Sadiye ile mi evlenecekti? Genç kadın gülümsedi tekrar. Buna gerek var mı? Yerime geçen kadının gerçek hali olmadığını kim anlayabilirdi ki? Az kaldı elimdeki kahve fincanını mutfağın zeminine düşürecektim. Şaşırdınız değil mi? Bu kadar ilginç ve detaylı bir planı doğrusu düşünemezdim diye mırıldandım. Yine de bu bir varsayım. Kanıtlayabilir misiniz? Henüz değil ama düşüneceğiz birlikte. Onu kısa bir an süzdüm. Ne yalan söyleyeyim, aklım karışmış ileri sürdüğü iddia karşısında beyninde bir yığın sorular oluşmuştu. Oldukça şeytani fikirlerdi bunlar. Hadiye konuşmasının başında kendisini küçük gören, hafife alan girizgahına rağmen şimdi kimsenin aklına gelmeyecek bir sav atmıştı ortaya. Aklıma neler gelmedi ki? Hatta bu şeytani düşüncenin ancak Betül'den ona bir türlü Sadiye demeye alışamıyordum çıkabileceğini düşünerek karşımdaki kadına daha bir dikkatli baktım. Sakın bu Betül olmasındı. Olur muydu? Olurdu. Yani ikiz kardeş lafını bu gece Hadiye'den duymuştum ilk defa. Gözlerimi kısıp onu süzdüm. Yanılıyor olmalıydım. Bir kere Ersin'in karısı da onların iki kardeş olduklarını söylemişti. Ama ikiz olduklarından hiç bahsetmemişti. Belki o an aklımı karıştırmamak için o konuya değinmemişti. Ayrıca Hadiye'nin omzundaki doğum lekesi çok barizdi ve bu sünni bir şekilde yapılamazdı. Bir ufak fark da Hadiye'nin biraz daha kalın dudaklarıydı. Genç kadın gözlerimin içine bakıp gülümsedi. Şimdi de benden mi şüpheleniyorsunuz diye sordu. Sanki beynimi okuyordu. Aklımdan geçen düşüncelerden utanır gibi oldum. Haklısınız. Sadiye'den her türlü kötülük beklenir. Aynı yumurta ikizi olduğumuzu daha bu gece öğrendiniz ve şimdi de aklınız karıştı. Kuşkuya düştünüz. Acaba bu da mı yalan diye düşünüyorsunuz? Yoksa bir an beni o mu sandınız? Sesim çıkmadı ama genç kadının muhakemesi karşısında kızarmış olmalıydım. Az evvel arabaya binip kaçtığını görmediniz mi? Yine suskun kaldım. Öyle olaylar yaşamıştım ki artık ne düşüneceğimi bilemez haldeydim. Hadiye kahvesinden bir yudum daha aldı. Kardeşime aşıktınız değil mi diye sordu. Bu kez başımı evet anlamında sallayabildim. O halde benim o olmadığımı en iyi anlayabilecek olan insan yine sizsiniz. Müthiş benzerliğe rağmen seven bir erkek aradaki farkı tefrik edebilir. Nasıl? Doğum lekemiz mesela. Omuzumdaki leke ondan yoktur. Nitekim yukarıdaki yatak odasında ateş etmeden önce o lekeyi görerek uyanmadınız mı? Bazı ufak tefek farklarımız daha var. Nerede? Siz söyleyin bakalım. Saadiye'nin vücudunda dikkat çekici bir yerini hiç beni rastladınız mı? Düşündüm. Betül'ün çıplak vücudu gözlerimin önünde canlandı. Anımsamıyordum. Hayır dedim sonunda. Hatırladığım kadarıyla öyle bir bariz bir beni yoktu. Oysa benim var. Tam göbeğimin altında. Yan yana iki tane. Az kaldı görebilir miyim diye soracaktım. Sonra kendimi tuttum. Münasebetsiz bir istek olacaktı bu. Daha bir saat evvel tanıştığım bir kadına bunu teklif edemezdim. Emin olmak istiyor musunuz diye sordu. Hayır dedim, size inanıyorum. Yalan söylemeyin, kuşkularınız var. Huzursuzca kıpırdandım yerimde. Gerçekten de aklım bir hayli karışıktı. Görmek ister misiniz? Bu yakışık almaz. Biliyorum ama bana inanmanız lazım. Dedim ya, inanıyorum. Hadi hiç çekinmeden kazağını göbeği hizasına yukarıya çekti. Önce bakmak istemedim. Hatta bakışlarımı kaçırdım. Lütfen dedi. Yaklaşın ve bakın. İnanmanızı istiyorum. Utanmanıza da gerek yok. Yukarıda beni daha dekolte bir halde gördünüz zaten. Allah'ım ne biçim kardeşti bunlar. Cüretkarlık ikisinin de ruhlarında vardı zahir. İkisi de rahatlıkla atak ve pervasız olabiliyorlardı. Oysa Hadiye'yi daha mazbut, daha ağırbaşlı tanımıştım. Oturduğum yerde gözlerimi kaydırıp eteğiyle kazağı arasında kalan vücudunun çıplak bölümlerine baktım. Duru bir ten, içine gömük pürüzsüz bir göbek ve hemen altında yan yana iki ufak ben vardı. Sahte veya sonradan oraya konmuş yapay şeyler değildirler dedi. Şimdi inandınız mı benim sade olmadığımı? Evet, ama size hak veriyorum. Karşılaştığınız sonuçlar öyle çarpıcı ki yerinizde kim olsa aynı kuşkulara kapılabilir. Çok özür dilerim. Hiç dilemeyin. Sevdiğiniz kadın tarafından nasıl aldatıldığınızı gayet iyi anlamam mümkün. O şeytanın tekidir. Benden iyi kimse tanıyamaz. Ne denebilirdi ki? Bir şey söyleyemedim. Hadi iskemleyi çekip tam karşıma oturdu. Onu çok mu sevdiniz? Sanırım öyle. Dişiliğiyle sizi teslim aldı, değil mi? Evet, yapar bunu tahmin edebiliyorum. Turgut'a da aynı numarayı yapmıştı. Aklıma takılan soruyu sormadan duramadım. Peki kocanız ona tutkun mu? Öyle olması gerekmez mi? Aksi halde bu kadar çılgınlar neden kalkışsınlar? Ama kocanız şayet kardeşinize gerçekten bu denli bağımlıysa nasıl olur da benimle girişti ilişkiyi onaylayabilir? Betül'le çılgınlar gibi bir 10 gün geçirdik. Özür dilerim, ifadem biraz amiyane oluyor ama bir erkeğin bunu kabulü bana çok zormuş gibi geliyor. Sevdiği kadın nasıl yabancı bir adamın kollarına atar? Hadiye garip garip yüzüme baktı. Ben yazarların hayatı ve insanları sıradan kişilere nazaran daha iyi tanıdıklarını sanırdım diye mırıldandı. Korkarım Turgut ve Sadiye'yi hiç anlamamışsınız. İkisi de tam bir pislikdir. Onlar için sadece kirli amaçları ve tasarladıkları planları gerçekleştirme hırsı söz konusudur. Ahlaki ölçüleri, ulvi değerleri, aşk ve sevgi gibi kavramları tanımazlar. Sevgi onlar için sadece şehvettir. Erişmek istedikleri nokta içinde her şey mübahtır. İçimden kadına hak verdim. Betül'ün ne şeytan ruhlu olduğunu biliyordum artık. Çaresizlik içinde şimdi ne yapacağız diye sordum. Aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Polise telefon edelim mi? Sizce bir yararı olur mu? Yararı mı? Başka ne yapabiliriz ki? Az daha bir cinayet işliyordum. Polise ne anlatacaksınız? Ortada bir cinayet yok ki. Ama bir teşebbüs var. Odanızın duvarlarına iki kurşun sıktım. Bu hiçbir şeyi kanıtlamamıza yetmez. Birden yerimden fırladım. Aklıma gelen ihtimal kanımı dondurdu. Burada oturup laklak ederken galiba çok önemli bir noktayı gözden kaçırıyoruz. Neyi diye sordu. Hadiye telaşlanan halimi görerek. Kocanızı. Ne olmuş ki ona? Hala anlamadınız mı? Sadiye ile o yanındaki serserinin işi başarıyla tamamlayamadıklarını kocanız çoktan öğrenmiş olmalılar. Planları bozuldu. Herhalde bu plan tutmazsa mutlaka bizi ortadan kaldırmak için başka bir yol deneyeceklerdir. Her an yeni bir saldırıya maruz kalabiliriz. Telaşlanmayın diye fısıldadı genç kadın. Sadiye ve o yanındaki adam şayet işimizi bitirmek isteselerdi o anda bunu yaparlardı. Başka alternatif bir plan yok, buna eminim. Ters ters suratına baktım. Ama kocanız her dakika eve dönebilir. Dönemez. Ankara'da. O yarın gelecek. Bu sabah havaalanına onu ben götürdüm. Ama uçağa bindiğini görmediniz, değil mi? Suratı sarardı birden. Hadiye'nin hayır dedi, görmedim. Şayet düşündükleriniz doğruysa kocanız kesinlikle Ankara'ya uçmamıştır. Zira eve dönüp sizin cesedinizi bir şekilde yok etmeleri gerekecekti. Birden ne kastettiğimi anladı Hadiye. Haklısınız. Ne yapmamız lazım şimdi? Bence hemen polisi arayalım. Tehlike asıl şimdi başlıyor. Maskeleri düştü artık. İkimize de oynanan oyunu öğrendiğimizi Biliyorlar. Bundan sonra boş durmazlar. Mutlaka yeniden teşebbüse geçeceklerdir. Hem bu seferki oyun değil gerçek olacaktır. Durun durun, acele etmeyin dedi Hadiye. Olanları yeni baştan bir gözden geçirelim. Bence şu an tam bir panik havası yaşıyorlar. Sadiye umduğunu size yaptıramadı. Son anda da olsa benim o olmadığımı anladınız. İyi de bu neyi değiştirir? Bizi sonsuza kadar susturmak zorundalar artık. Mutlaka geri geleceklerdir. Hemen çıkalım buradan. Genç kadın sakin olmaya çalışıyordu ama heyecanlanıp korktuğunu anlıyordum. Nereye gideceğiz? Nerede saklanacağız? İlaniyaya onlardan kaçamayız ya. Bir şeyler düşüneceğiz elbet. Kısa bir tereddütten sonra haklısınız gidelim dedi. Refleksle cebimden tabancayı çıkardım. Sanki mutfaktan çıkar çıkmaz dışarıda onlarla karşılaşacakmışız gibi şarjörü çekip kurşunları saydım. Şarjörde 6 mermi daha vardı. Yerini iterken içimi emniyet duygusu kapladı. Lütfen beni bekleyin. Yanıma biraz öteberi almalıyım diye mırıldandı Hadiye. Ben giriş kapısının önünde beklerken hızla merdivenleri tırmanıp yukarıya çıktım. Onu beklerken geçen dakikaları asla unutmayacaktım. Yüreğim güm güm atıyordu. Bu korkudan ziyade bizi bekleyen tehlikenin ne olduğunu kavrayamamanın verdiği tedirginlik olmalıydı. 4 veya 5 dakika sonra genç kadın elinde orta boy bir valizle koşar adım geriye döndü. Hadi gidelim artık dedi. Bir tuhaf hissettim kendimi. Sanki macera kaldığı yerden devam ediyordu. Hem kişiler de değişmemişti. Ürpererek Hadiye'ye baktım. Öylesine Betül'e benziyordu ki ister istemez eski sevgilimle kaçtığım hissine kapılıverdim. Hareketsizliğimi görünce neden duruyorsunuz diye sordu. Kendimi toparlayıp sokak kapısını açtım. Eski Honda'm boştu. Boğazdan kopup gelen sert rüzgar ve bardaklardan boşanırcasına yağan yağmurdan başka tek bir hareket yoktu. Silah elimde aval aval bir süre etrafa bakındım. Hiçbir tehlike emaresi ortalıkta görünmüyordu. Hadiye sokak kapısını kapayıp kilitlerken acele edin diye homurdandım. Neden kaçtığımızı o an ikimiz de bilmiyor fakat korkuyorduk. Honda'ya bindik. Genç kadın yanıma oturdu. Valizine sıkı sıkıya yapışmıştı. Arabanın motoru gürültüyle çalıştı, yola koyulduk. Peşimizde kimseler yoktu. Henüz evime gidemezdik. Gazı kökledim. Nereye gidiyoruz diye sordu Hadi. Bilmiyorum dedim. Gerçekten de hiçbir fikrim yoktu o an. Sunset Oteli'nin gece nöbetine kalmış tecrübeli resepsiyonisti ikimizin de yüzüne çok kısa bir an baktı. Gecenin o saatinde rezervasyonsuz gelen bu çiftin herhalde bambaşka bir saikle konuklayacağını düşünmüştü. Adamın beyninden geçenleri okumuş gibi hafiften kızardım. Hadiye ile aynı odayı paylaşamazdım. Doldurmam gereken föyü görevli memur gayet kibar bir şekilde önümü uzatırken bakışlarım bir an yanımdaki genç kadına kaydı. Sanırım o da aynı şeyleri düşünmüş olmalıydı. Tam resepsiyoniste iki ayrı oda istiyoruz demeyi aklımdan geçiriyordum ki Hadiye hafifçe kolumu dürttü. Kaşları da hafifçe çatılarak bana uyarıda bulunmuştu. Susmak zorunda kaldım. Memur arkasını dönerek anahtar yerine kullanılan kartların arasında bize uygun bir odanınkini ayarlamaya çalışırken Hadi hafifçe kulağıma eğilip fısıldadı. Tedbirsizlik etmeyin. Bizi otellerde de arayacaklardır. Aynı odada kalalım ve sahte bir isim yazın F'ye. İrkildim ama haklı olabilirdi. Yakalanmak tehlikesi yerine aynı odayı benimle paylaşması daha az riskliydi. Yine de genç kadın için bunun çok tatsız bir şey olacağını düşünmekle meşguldüm o an. Bütün tanışıklığımız 2 saat öncesine dayanıyordu ve hakkımda tek bildiği bir yazar olmamla ikiz kardeşine derecesine tutkunduğumdan ibaretti. Resepsiyonist bile bizi o saatte yer arayan iki sevgili sanmıştı. Hiç olmazsa adamı uyarıp odanın 2 yataklı olmasını söyleyebilirdim. Fakat düşündüm sonra bu isteğim bile dikkat çekebilirdi. Sessiz kalmayı yeğledim. Anlaşılan daha henüz eski soyadlarıyla taş kıran kardeşlerden çekeceğim vardı. Deneyimli ön büro katibinin gecenin bu saatinde gelen iki sevgili görünümündeki çifte French Bed tipi bir oda ayarlayacağından emindim. Doldurulacak evrakı önüme çekerken hala kağıda ne yazacağım konusunda mütereddittim. Bankonun üzerindeki kalemi elime aldım. Soruları bir acemi gibi doldurmaya çalışırken Hadiye sanki 40 yıllık eşim gibi "Hadi hayatım doldur şunu da bir an önce odamıza çıkalım. Yorgunluktan ölüyorum." diye fısıldadı memurun duyabileceği bir sesle. Kendimden utandım. Ben tam bir panik havasındaydım. Hadiye çok daha rahat ve kendinden emin görünüyordu. İsim hanesine Haldun Korkmaz diye yazdım. O an uydurma adın nereden aklıma geldiğini bilmiyordum. Refakatçi hanesine de karım kaydını koydum. Diğer sualler kimlikle ilgiliydi ama resepsiyonist sanki işkilli halimi, deneyimsizliğimi atfederek o kadar yeterli beyefendi dedi. Altta bir imza atın tamam. Elim titreyerek fönü imzaladım. Galiba şimdilik sorunu halletmiştik. Nereden çıktığı belli olmayan bir bellboy Hadiye'nin valizini ve odanın giriş katını alarak bize yol gösterip asansörlere götürdü. Kalbim duracak gibiydi. Hala bir türlü rahatlayamamıştım. Odaya girer girmez yatağa baktım. Yanılmamıştım. Yatak çift kişilik ve genişti. Neyse ki rahat görünümlü bir de kanepe vardı orada. Zaten bu gece sabaha kadar olacakları düşüneceğimden uyuyacağımı hiç sanmıyordum. Bellboy'a bahşişini verip savunca Hadiye, aşağıda sizi uyardığım için beni bağışlayınız diye fısıldadı. Mecburdum çünkü tutuk davranıyordunuz. Adamın sizi tanımasından daha ürktüm. Ne de olsa ünlü birisiniz. Doğrusu bu hiç aklıma gelmemişti. Ayrıca bizim memlekette her önde gelenin polisiye roman yazarlarını tanıyacağını da hiç sanmıyordum. Ama aksilik bu ya, olur mu olurdu. Ben hemen merak etmeyin dedim. Şuracıktaki kanepenin üzerinde uyuyabilirim. Zaten sabaha ne kaldı ki? Sanki Hadiye'nin tek sorunu geceyi nasıl geçireceğimizdi. Yine de bana dönüp anlayışla baktı yüzüme. Durumun size içinde çok zor olacağını anlıyorum. Bu gece tam bir karabasan yaşadınız. Sevgilinizin ihanetiyle karşılaştınız ve bunun bir türlü kabul edemiyorsunuz. Kolay olmasa gerek. Ayrıca ona tıpatıp benzeyen biriyle de gece otel odasında geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle açık açık konuştuğum için üzgünüm ama sizi anlamaya çalışıyorum. Ayrıca başınıza bunca derdi getiren kadın kız kardeşim olduğu için de çok üzgünüm. Üzülmenize gerek yok diye mırıldandım. Bütün bunlara müstehak oldum. Sesini çıkarmadan 9. kattaki odamızın penceresine doğru yürüdü. Tülü aralayıp yağmur altındaki şehrin ışıklı gece manzarasını dalgın dalgın seyre koyuldu. Sesi çıkmıyordu.